Ayrım 4.
Basketbolun yaygınlaşmasıyla uzun boy bir övünç nedeni olmaya başladı. Ancak kısa boy her dönemde kız erkek tüm gençler için aşağılık duygusu yaratabilen bir neden olmuştur. Genç erkekler sakallarının çıkmasıyla, bıyıklarının terlemesiyle övünürler. Erkekliklerinin bir kanıtı olarak sık sık sakal tıraşı olmaya başlarlar. Buna karşılık kızlar ve erkekler sivilcelerini büyük bir sorun yaparlar. Özellikle kızlar için yüz sivilceleri, erkeklerce beğenilmeye en büyük engel, yüze vurmuş bir kusur gibi algılanır. Bu gibi irili ufaklı değişiklikler ya da şişmanlık, sıskalık, uzunluk, kısalık gibi durumlar gencin beden görünümünü, beden imgesini belirler. Bir de bu özellikler yaşıtlarınca at takılarak pekiştirilirse gencin kimlik duygusunu etkiler. Kız erkek yaşıtlarıyla ilişkilerini bozabilir ya da arkadaş çevresinden kopmasına neden olabilir. Bu çağda gençler kendi kusurlarına karşı ne denli duyarlı ve alıngan davranırlarsa başkalarına at takmada da o denli ustadırlar. Bu takılan at kimi zaman öyle uygun düşer ki gencin benlik kavramının bir parçası ya da ikinci kimliği olur. Kimi genç bu ikinci adını benimser, arkadaş kümesinde kendine özel bir konum sağlayan takma adından övünme payı çıkarır. Gençlerin bedensel görünümleriyle ilgili tepkileri her zaman gerçek durumla orantılı olmaz. Kimi genç orta boylu oluşunu çok önemli bir eksiklik olarak görürken, kimi genç daha kısa boylu oluşunu sorun etmeyebilir. Kısa boylu bir genç kısalığını, sporda başarı gösteremeyişini başka alanlarda başarılı olarak dengeleştirir. Kısa boylu başka bir genç de tüm sorunlarını boy kısalığına bağlayarak kendini yalnızlığa itebilir. Kendi değerini boyuyla ölçmek gibi yanlış bir sonuca varabilir, kendini küçük, değersiz ve aşağı bulabilir. Uzun boylu, geniş omuzlu sporcuların örnek gösterildiği bir ortamda gençlerin çoğunun kendilerini eksik görmelerine şaşmamak gerekir. Öte yandan görünür bir kusuru ve sakatlığı olan bir gencin kendini olduğu gibi kabullenmesi de zor başarılan bir iştir. Ergenlerin herkesçe bilinen sakarlığı başlıca iki nedene bağlanabilir. İlkin ergenin hızlı büyümesi ve uzaması kaslarının eş güdümlü çalışmasını aksatır. Daha önceki yıllarda kazanılan beceri ve denge yeni kazanılan boyutlara uymaz. Yeni denge ve beceri geliştirme hızı ise büyüme hızına ayak uyduramaz. İkinci neden ergenin utangaçlığıdır. Ergen, yeni yeni girmeye başladığı topluluklarda ve ilişkilerde sıkılgan davranır. Herkesin kendisini gözlediğini sanır. Deneyimsiz ve toy olduğunun hep bilincindedir. Bu da onun yanlışlar yapmasına, tökezlemesine, önüne ardına bakmadan bir şeyler devirmesine yol açar. Ayrıca boyu birden uzayan bir ergenden yaşına değil, boyuna bakarak olgun davranış beklenir ki ergen daha o ustalığı kazanmamıştır. İlk gençlik çağının ruhsal özellikleri. Ortaokul dönemine denk düşen ilk gençlik ya da ergenlik döneminde cinsel uyanışla birlikte yeni ruhsal tepkiler ve davranışlar belirmeye başlar. Dengeli ve uyumlu ilkokul çocuğu gider, yerine oldukça tedirgin, kuruntulu, güç beğenen ve çabuk tepki gösteren bir ergen gelir. Duygular çabuk iniş çıkış gösterir, çabuk sevinir, çabuk üzülür, birden sinirlenir, olur olmaz şeyi sorun yapar. Tepkileri önceden kestirilemez olur. Derslere ilgisi azalır, çalışma düzeni bozulur. Bencilleşir, istekleri artar, konan yasakları saçma, kendisine tanınan hakları yetersiz bulur. Evdeki kuralların çokluğundan ve sıklığından yakınır. Ana babanın uyarılarına birden tepki gösterir, kabalaşır, ters yanıtlar verir. Bana karışamazsınız, ben çocuk değilim der. Sürekli bir gidiş geliş içindedir, kabına sığmaz gibidir. Evde durmak istemez, dönüş saatlerini aldırmaz, yemeğe geç gelir, gece sokağa çıkmak ister. Dağınık ve savruk olur, sık sık bir şeyler devirip kırar. Girip çıkıp bir şeyler atıştırır, ne bulursa yer. İlgileri artmış, gelgeç hevesleri çoğalmıştır. Gürültülü müziğe bayılır, süse ve giyime düşkünlük gösterirler. Genç kız ayna karşısında saatler geçirir, bir sivilceyle gün boyu uğraşır. Genç erkek boyasız pabucuna bakmaz, saçını uzatır, günün modasına göre kestirir. Zayıflık, şişmanlık, uzun boy, kısa boy, yüz çizgilerinin düzgün olup olmayışı sorun olmaya başlar. Erkekler kızlarla açıktan, kızlar da erkeklerle gizliden ilgilenmeye başlar. Odalarına kapanıp kendi başlarına kalmak isterler, kapılarını kilitli tutarlar. Kardeşlerini yanlarına sokmaz, tersleyip uzaklaştırırlar. Duvarlara film yıldızlarının resimlerini asarlar, uzun uzun düşler kurar, günlük tutmaya başlar, şiir, öykü yazmaya özenirler. Mektuplarının ve yazdıklarının okunmasına büyük tepki gösterirler. Telefon tutkusu başlar, arkadaşlarıyla uzun uzun gizli gizli konuşurlar. Genç bir yandan büyümek için sabırsızlanır, ancak çocuksu davranışlarından birden sıyrılamaz. Ergenliğe yaşıtlarından çok önce giren gençlerde bu bocalama daha da belirgindir. Yetişkin boyutlarına ulaşmış bir gövdede çocuk kişiliği vardır. Ana babasının çelişkili tutumlarıyla büsbütün bocalar. Anne kızını sokakta oynatmak istemez. Artık genç kız oldun der. Kardeşine sataşan ağabeye babası, utanmıyor musun, koskoca adam oldun der. Öte yandan daha o kadar büyümedin diye tek başına ve arkadaşlarıyla maça göndermez. Gençlik çağı bağımsızlık çağıdır. Genç evden kopar, çevreye yönelir. Gerçekten bu çağda evde oturmak gence işkence gibi gelir. Spora ilgi artar, gelişen kaslarını çalıştırmak, içten taşan gücünü boşaltmak için en uygun uğraştır spor. Sporun bir dalında kazanacağı başarı kendine güvenini artırır. Daha da önemlisi, toplu sporlar gence yaşıtlarıyla kaynaşma fırsatı verir. Kendisini arkadaşlarıyla karşılaştırır, onların da bağımsızlık çabasında oluşları, sorunlarının benzerliği kümeleşmeye yol açar. Ana babasından kopma eğilimi onu bir bakıma boşlukta bırakmıştır. Bu boşluğu yeni yakınlıklar ve ilişkiler kurarak doldurmak ister. Yaşıtlarının davranışlarını, giyim kuşam ve beğenilerini benimser. Onlar gibi argo konuşur, kendine sırdaş ve dert ortağı seçer. Arkadaş kümesi içinde bağlılığa ve dayanışmaya önem verir. Genç, kümede kalmak için kendisini arkadaşlarının etkisine bırakır. Onlardan ayrı düşmekten korkar gibidir. Kendisini benimsetmek için arada bir kendine aykırı gelen davranışlara bile katılır. Evde arkadaşlarının eleştirilmesini tepkiyle karşılar, onlara söz söyletmez. Ana baba ise gencin kötü arkadaşlara uyup baştan çıkacağından korkar. Gençlik dönemi hayranlıkların ve tutkunlukların bol olduğu bir dönemdir. Gençler bir yandan ana baba etkisinden sıyrılırken öte yandan kendilerine yeni örnekler seçerler. Bir öğretmen, bir sporcu, bir şarkıcı, bir yazar, bir sinema oyuncusu, genç bir siyasal önder onların benzemek istedikleri kişiler olur. Genç, hayranı olduğu bu kişiye her yönden benzemek ister. Yeteneklerinden kusurlarına değin her şeyini beğenir. Bir süre sonra kendine yeni bir örnek seçer, onunla özdeşim kurar. Sürekli değişen bu hayranlıklar gencin ileride ne olmak istediğiyle ilgilidir. Yeni bir kişilik geliştirirken yoluna çıkan örnek insanlardan kendi benliğine bir şeyler katar. Gençlik çağı kendini öz kimliğini arayış çağıdır. Kuşkusuz gençlik çağında ortaya çıkan değişikliklerin tümü olumsuz değildir. Ruhsal alanda yaşanan çalkantı yanında pek çok olumlu gelişme gözlenir. Gencin düşünme yeteneğinde önemli bir sıçrama olur. Soyut kavramları daha iyi anlar ve kullanır, ilgi alanı genişler ve çeşitlilik kazanır. İleride seçeceği meslekle ilgili konulara eğilir. Bir şeyler yapmak, başarılı olmak, kendini kanıtlamak eğilimi güçlenmiştir. Yeteneklerinden kimisi sivrilir ve öne geçer. Toplumsal olaylara ilgi artar. Politika ve toplumsal konularda görüşler ileri sürer. Başlangıçta derme çatma olan bu görüşler okuyup tartıştıkça daha tutarlı olmaya başlar. Kendini ve başkalarını gözlem yeteneği güçlenmiştir, coşkuludur, hayalcidir, idealisttir. Duygu ve düşüncelerini inançla savunur. Haksızlıklara karşı acımasız bir tutum takınır. Yaşanan gerçeklere pek aldırmadan toplum düzeni birden değişsin, eşitsizlikler ortadan kalksın ister. Hakça bir düzenden, doğruluktan, eşitlikten yanadır. Başlangıçtaki hiçbir şeyi beğenmeyen tutumu giderek yerinde eleştirilere ve yorumlara dönüşür. Kısacası ilk gençlik ve gençlik çağı oldukça fırtınalı bir dönemdir. Genç kendi kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir savaş içinde görülür. Bu çelişkili duyuş ve davranışlar ruh bilimde bu dönem için olağan sayılır. Ancak kimi gençte bu dönem gürültülü geçer, kimisi daha az çalkantı ile atlatır. Gençlerdeki coşkuyu, tedirginliği ve tutarsız davranışı en iyi tanımlayan terimi Türkçe'de buluyoruz, delikanlılık. Anadolu'da genç kızlar için de delikanlı kız deyimi kullanılır. Yukarıda belirtilen bu ruhsal özellikleri gençlerin büyük çoğunluğunda değişik ölçülerde bulabiliriz. Örneğin bir ortaokul toplantısında ana babalara çocuklarıyla ilgili yakınmalarından önemli gördükleri üç tanesini yazmalarını istemiştim. Ana ve babaların birlikte sıraladıkları yakınmalar 12-15 yaşları arasındaki gençlerin ruhsal durumlarını çok iyi yansıtıyor. Hırçınlaştı. Ders çalışmıyor, sorumluluk duygusu yok. Canım sıkılıyor diyor. En küçük isteklerini sert bir dille bildiriyor. Kardeşlerini kızdırmaktan zevk alıyor. Okuduğunu anlamıyor gibi durgunlaştı, dalgınlaştı. Çabuk karamsarlığa düşüyor. Ara sıra hiç yoktan huysuzlaşıyor, sert karşılık veriyor. İleri derecede alıngan. Derslerinde gene başarılı ama oyuna, eğlenceye çok düştü. Söz söylenmesini istemiyor. Olur olmaz şeye ağlıyor. Evde huysuz, dışarıda sıkılgan. Her istediğini yaptırmak istiyor. Aşırı süsleniyor. Siz bana karışamazsınız diyor. Babasından çekindiği için dolambaçlı yollara sapıyor. Derslerinde başarılı, hiç sorun çıkarmayan bir çocuktu. İki kez okula gitmemiş, arkadaşlarıyla gezmiş. Sorunca yalan söyledi. Bu davranışı bizi çok şaşırttı. Çok harçlık istiyor, çok geziyor, eve girmek istemiyor. Spora çok düştü. Derslerine boş veriyor. Banyoya sokamıyoruz, ellerini bile yıkatamıyoruz, saçını kestiremiyoruz. Son derece asi ve hırçın olmaya başladı. Başına buyruk olmak istiyor. Dayak, kötü söz, tatlı söz hiçbiri sonuç vermiyor. Bir ruh hekimine göstereyim mi? Soruşturmaya katılan ana babalardan yalnız ikisi çocuklarından yakınmadılar. Gerçekten bu çağda çocuğundan yakınmayan ana baba yok gibidir. Gençlik çağı kendi kendisiyle aşırı ilgilenme çağıdır. Bu gençlerin tasa, kaygı ve kuruntularının çeşitliliğinden, çokluğundan kolayca anlaşılır. Bu konuda Lecoll'un Gençlik Psikolojisi adlı kitabında yer alan araştırma sonuçları yeterli bilgi vermektedir. 10 binden fazla liseli öğrenciyi kapsayan ve pek çok araştırmadan derlenmiş olan kaygılar bir liste içinde verilmiş. Çok uzun olan bu kaygılar listesinde öğrencilerin %25'inden çoğunun belirttiği kaygı konuları şöyle özetlenebilir. Sağlıkla ilgili kaygılar. Yeterli uyuyamamak, gevşeyip rahatlayamamak, duruşu ve beden yapısı kötü olmak, sakar ve beceriksiz olmak, güzel ya da yakışıklı olmamak, sinirli ve gergin olmak, çok uzun ya da çok kısa olmak, çok zayıf ya da çok şişman olmak, bulantısı olmak, cinsel gelişme kaygıları olmak. Kişiliği ile ilgili kaygılar. Kendini aşağı görmek, kendine güveni olmamak, kendini aptal hissetmek, sık sık öfkeye kapılmak, küçük şeylere üzülmek, olayları çok ciddiye almak, çok hayal kurmak. Aile ve evle ilgili kaygılar. Kendi çalışacağı bir odası olmamak, cinsel sorunları ana babasıyla konuşamamak, hafta içinde akşamları dışarı çıkamamak, çocuk yerine konmak, özel sorunlarını ana baba ile konuşamamak, ana babaya karşılık vermek, özgürlüğünün çok az olması, arabayı kullanmasına izin verilmemesi, ana babasını arkadaş gibi görmemesi, ana babasının kendisinden çok şey beklemesi, ana babanın arkadaş seçimine karışmaları, eve belli saatlerde dönmek zorunda olmak, yeterli harçlık alamamak. Toplum içindeki durumuyla ilgili kaygılar. Sosyal karşılaşmalarda beceriksiz olmak, topluluk içinde yanlış anlaşılmak korkusu, yeni insanlarla tanışma korkusu, yeni tanışlarla rahat konuşamamak, toplantı ve eğlencelerde nasıl davranacağını bilememek, insanların birbirine nasıl tanıştırılacağını bilmemek, çok az arkadaşı olmak, daha çok popüler olmayı istemek, yakın arkadaşı olmamak, yeni arkadaşlar edinmeyi istemek ama nasıl edineceğini bilememek. Kız erkek arkadaşlığı ile ilgili kaygılar. Karşı cinsten bir arkadaşı olmamak, bir kız ya da erkek arkadaşla çıkınca ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmemek, karşı cinsten birinden çıkma önerisini nasıl geri çevireceğini bilmemek, bir kızla ne zaman sürekli çıkacağına karar verememek, şimdi evlenmeyi istemek, daha güzel ve yakışıklı olmak, cinsel konularda daha çok bilgi sahibi olmak, mastürbasyon yapma kaygısı, cinsel organlarının dıştan belli olması kaygısı. Din ve ahlak konularındaki kaygıları. Ölüm korkusu, dini konularda daha çok bilgi istemek, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmemek, ırk ayrılığı ve ırkçılık. Okulla ilgili kaygıları. Dikkatini toplayamamak, çalışma yönteminin kötülüğü, zamanını iyi planlayamamak, derse dikkatini verememek, Çok yavaş, çok ağır olmak, çalışırken hayal kurmak, zamanını boşa harcamak, not tutamamak, söz ve yazı ile kendini iyi ifade edememek, sınav ve kırık not kaygısı, sınavlara nasıl hazırlanacağını bilememek, kendinin ne ölçüde başarılı olduğunu bilememek, sınıfta ve topluluk önünde konuşma korkusu, yüksek okulu başarıp başaramayacağını bilememek, ders çalışmayı engelleyen birçok yan uğraşı olmak, uzun süre TV izlemek. Meslek seçimiyle ilgili kaygılar. Meslek seçmede yardıma gereksinimi olmak, şimdi para kazanmak zorunda olmak, kendi yeteneklerinin ne olduğunu bilmek istemek, nerede nasıl iş arayacağını bilmemek, kendi yeteneğine en uygun işin ne olduğunu bilmemek, parasını nasıl idare edeceğini bilmemek. Gençlerin kaygı ve korkuları ile ilgili olarak Türkiye'de yapılmış bir araştırma ilginç sonuçlar vermektedir. 15-17 yaşlarında 359 liseli genç arasında yürütülen bu ankete göre gençlerin %20'sinden çoğunu sürekli kaygılandıran konular sıklık sırasına göre şöyle sıralanmıştır. İş bulma, acı çekerek ölme, ölümden sonra ne olacağı korkusu, hayvanlardan korkma, üniversiteye girememe korkusu, meslek seçme kaygısı, başarısızlık korkusu. Bu gençlerin sürekli veya bazen çektiklerini bildikleri kaygı ve korkular birlikte ele alındığında ilk 15 sırasına girenler şöyle sıralanmaktadır. Hayvan korkusu, dünya savaşı korkusu, üniversiteye girme kaygısı, meslek seçimi kaygısı, yıkıcı ve öldürücü teknoloji kaygısı, ölümden sonra ne olacağı kaygısı, amaçlarını gerçekleştirme kaygısı, nasıl öleceğine ilişkin kaygı, iş bulma kaygısı, insanlara güvenle ilgili kaygı, yalnızlık korkusu, mutlu olup olmamakla ilgili kaygı, eş seçmeyle ilgili kaygı, karanlık korkusu. Bu kaygılar öğrencilerin %55-85'ince belirtilmiştir. Gençlerin %40'a yakınının acı çekerek ölmek, dünya savaşı ve ölümden sonrası ile ilgili korkularının sürekli olması ilgi çekicidir. En sağlıklı dönemlerinde gençlerin ölüm ve ölümden sonrası ile ilgili bu kaygıları bir bakıma şaşırtıcıdır da. Ayrıca dünya savaşıyla öldürücü silahlarla ilgili tasaları da gençlerin ilgi alanlarının çok genişlediğinin bir kanıtıdır. Başka şaşırtıcı bir bulgu da gençlerin %29'unun hayvanlardan korktuklarını söylemeleridir. Gençler bir yandan erişkinlere özgü kaygılar geliştirirken öte yandan çocukluk korkularından tam kurtulamamışlardır. Anna Freud, gençliğin çelişkili ruhsal durumunu şöyle tanımlamış. Gençler aşırı bencildir. Kendilerini evrenin merkezi sanırlar. Tek ilgi konuları kendileridir. Gene hiçbir çağ gençlik çağı kadar özveri ve bağlılık göstermez. En ateşli sevgiyle bağlanır, bağlarını birden koparırlar. Bir yandan coşkuyla toplum yaşamına katılmak isterler, sonra da kendi kabuklarına çekilirler. Sevilen bir öndere bağlılıkla otoritenin her çeşidine baş kaldırma arasında gider gelirler. Maddeye düşkün ama ülkülerle de doludurlar. Başkalarına karşı kaba ve düşüncesiz davranırlar ama kendileri çok duyarlı ve alıngandırlar. Ruhsal durumları iyimserlikle kötümserlik arasında iner çıkar. Bazen coşkuyla işe sarılır, yorulmak bilmezler. Bazen de uyuşuk ve durgun olurlar. Gençlik çağındaki ruhsal çalkantının bir nedeni, bir anlamı vardır. Hızlı beden gelişmesiyle birlikte gelen cinsel uyanış genci baskı altına alıp bunaltmaktadır. Genç birden bu değişikliklere kendisini uyduracak gücü bulamamakta, iç dengesi altüst olmaktadır. Doğanın bir oyunu sonucu ruhsal olgunlaşma, bedensel ve cinsel gelişmeye ayak uyduramamaktadır. Genç, bozulan dengeyi düzeltmek için çabalamakta, denemeler yapmaktadır. Tepkilerindeki değişkenlik, davranışlarındaki tutarsızlık, duygularındaki iniş çıkışlar hep yeni bir denge kurmaya yöneliktir. Yeni duruma uyum çabalarıdır. Başka bir deyişle genç içten gelen cinsel ve saldırganlık dürtülerinin baskısından kurtulmaya çabalamakta, kendisi için yeni ve yabancı olan duyguları bir düzene sokmaya uğraşmaktadır. Tıpkı toy bir sürücü gibi arabasını doğru yolda tutmaya çabalamakta, sağa sola yalpa yaparak yol almaktadır. Gençlik döneminde zeka gelişmesi. Ergenlik döneminde zeka gelişmesini sürdürürse de boy uzaması gibi birden sıçrama göstermez. Ancak ergenliğe erken giren ve girmemiş aynı yaştaki gençlerin ortalama zekaları karşılaştırıldığında ergenliğe girenlerin zekası biraz daha yüksek çıkmaktadır. Bu farklılık 10-16 yaşları arasında belirgindir. Bu yıllarda zeka testi sonuçları dalgalanma göstermekte, ondan sonra dengelenmektedir. İlk gençlik döneminde kızların zeka ortalaması erkeklerinkinden biraz daha yüksek bulunmaktadır. Kızlar dil gelişmesiyle ilgili sözel testlerde daha başarılı olmaktadır. Erkeklerin zeka testi sonuçları ise kızlara göre daha oynaklık göstermektedir. Ancak ergenlikten sonra erkekler aritmetik yeteneğinde öne geçmektedirler. Terman'ın üstün zekalı çocukları 25 yıl boyunca izleyerek vardığı sonuç, erkeklerin kızlara göre üstün zeka düzeylerini daha iyi korudukları biçimindedir. Bu ayrım, büyük bir olasılıkla toplumda kızların daha geri bir konumda olmalarıyla, zekalarını işleyecek olanaklardan yoksun kalmalarıyla açıklanabilir. Gencin ailesi ve yetiştiği ortam ile zeka arasında sıkı bir bağlantı vardır. Üst sosyal sınıflarda ve yüksek düzeyde meslek sahibi ana babaların çocukları zekaca 8-18 yaşları arasında alt sosyoekonomik sınıflardan gelen çocuklara göre ortalama 10 puan daha ileridedirler. Yoksulluğun çok belirgin olduğu yörelerde ise gençlik yıllarında zekanın gittikçe düşüş gösterdiği saptanmaktadır. Hiç kuşkusuz zeka doğa vergisi gizil bir güçtür. Başka bir deyişle bir gencin zekasının ulaşabileceği doruk noktası doğuştan belirlenmiştir. Ne kadar eğitilirse eğitilsin bu noktanın üstüne çıkması olanaklı değildir. Bununla birlikte uygun eğitimle beslenmeyen zeka duraklar ve geriler. Genellikle 15-16 yaşından sonra temel zeka yeteneği pek değişime uğramaz, bu yaşa kadar geliştiği ile kalır. Ancak zeka alt testlerinde uslamlama ve soyut düşünme yetisinin yüksek öğretimin sonuna dek geliştiği gözlenmektedir. Kullanılmayan kasların körelip çalıştırılan kasların güçlenmesi gibi zeka da sürekli işleme ve eğitimle gelişir. Ancak her kişinin ulaşabileceği kas gücü gibi zeka düzeyi de ancak belli bir noktaya yükseltilebilir.